Diriliş. Lev Tolstoy. Birinci kaset, birinci yüz. Oda Yayınları, 5. basım. Çeviren Samih Tiryakioğlu. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Seslendiren Yenal İyialkan. 1. bölüm. Dar bir yerde toplanmış yüz binlerce kişi, üzerinde sıkışık bir halde durdukları toprağı boşuna kısırlaştırmaya uğraşıyorlardı. Hiçbir tohum yeşermesin diye taşlarla boşuna kaplıyorlardı. Bitmeye başlayan her otu sökmeleri, havayı kömür dumanına, petrol dumanına boğmaları, ağaçları budamaları, kuşları avlamaları da boşunaydı. Bahar, kentte bile yine bahardı. Güneş ısıtıyordu. Köklerinden sökülememiş olan otlar yeniden sürüyor, yeniden yeşeriyordu. Bahçelerdeki çimenliklerde olduğu gibi, kaldırım taşları arasında da öyleydi bu. Kayın ağaçlarının, kavakların, kirazların, mis gibi kokan parlak yaprakları açılmıştı. Ihlamurların tomurcukları da şişmiş, patlamak üzereydi. Baharın geleneğine uyarak kargalar, serçeler, güvercinler neşeli neşeli yuvalarını yapıyorlar, güneşle ısınan sinekler duvarların üstünde vızıldıyorlardı. Bitkiler, kuşlar, böcekler, çocuklar, her şey bayram yapmaktaydı. Yalnız insanlar, yani büyükler, yetişkinler, boyuna birbirlerini aldatmaktan, azaba sokmaktan geri durmuyorlardı. Onlar için önemli olan ne bahar sabahı, ne de Tanrı'nın tüm yarattıklara bağışladığı evrenin bu güzelliğiydi. Bu güzellik herkesi sükuna, birliğe, sevgiye çağırıyordu ama insanlar için önemli, kutsal olan tek şey, kendi benzerlerine hükmetmek için yine kendilerinin bulup icat ettikleri şeylerdi. İşte bu yüzden de bir il merkezinin cezaevindeki kalemde de baharın güzelliğine, onun tüm insanlara verdiği sevinç ve sevgi duyularına kimsenin aldırış ettiği yoktu. Hayır, orada herkes üzerinde numara bulunan bir kağıtla meşguldü. Bu kağıt bir gün önce gelmişti. Tepesinde bir başlık, altında bir mühür vardı. Kağıttaki yazıda 3 sanığın 28 Nisan günü sabah saat 9'da Adliye Sarayı'nda yapılacak duruşmada bulundurulmaları emrediliyordu. Sanıklardan ikisi kadın, biri erkekti. Bu kadınlardan daha ağır bir cinayetle suçlandırılmakta olan bir tanesi mahkemeye ayrıca gönderilecekti. İşte bu buyruğa uyan başgardiyan 28 Nisan günü kadınlar bölümünün loş ve pis kokulu koridoruna girdi. Peşi sıra yüzünde acı ifadesi bulunan ak saçlı bir kadın gelmekteydi. Kadının sırtında kolları sırma işlemeli bir ceket, belinde de mavi hareli bir kemer vardı. Bu da kadınlar bölümünün gardiyanıydı. Nöbetçi gardiyan kapıyı demir gürültüleri içinde açtı. İçeriden daha iç bulandırıcı bir koku geldi. Nöbetçi gardiyan, "Maslova mahkemeye!" diye bağırdı. Sonra kapıyı iterek bekledi. Cezaevinin avlusunda bile rüzgarın tarlalardan alıp kente getirdiği o canlandırıcı koku duyulmaktaydı. Ama abdesthane, katran, çürümüş, öteberi kokularıyla dolu koridordaki ağır, pis, boğucu hava içeriye her yeni geleni bitkinleştirip kederlendiriyordu. Dışarıdan gelmekte olan kadın gardiyan bu bozuk havaya alışmış olmakla birlikte o da aynı rahatsızlığı duydu. Koridora girdiği sırada birdenbire kendini yorgun hissediverdi, içinden uyuma isteği geldi. Koğuşta bir telaştır başladı. Kadın sesleri işitildi. Çıplak ayakların oraya buraya koşuştuğu duyuldu. Gardiyan kapının aralığından, "Hadi Maslova, çabuk ol, davran biraz!" diye bağırdı. Biraz sonra da kısa boylu, iri göğüslü genç bir kadın, çevik adımlarla koğuştan dışarı çıktı. Beyaz etekliğiyle beyaz gömleğinin üstüne kurşuni bir kaput almıştı. Dışarıya çıkınca hemen döndü, gelip gardiyanın yanında durdu. Ayağında file çoraplar, mahpusların giydikleri türden aba çarıklar vardı. Başına beyaz bir başörtü örtmüş, kıyısından siyah saçlarının birkaç lülesi çıkarmıştı. Galiba bilerek yapmıştı bunu. Yüzünde uzun zaman bir yerde kapalı kalmış insanlarda görülen o solgunluk vardı. Küçük, geniş elleri, gömleğin yakasından görülen tombul boynu da beyazdı. Bu yüzden donuk sarılığıyla altları hafifçe morarıp çökmüş parlak canlı siyah gözler arasında çok belirgin bir çelişki vardı. Bu gözlerden biri hafifçe Şehla'ya bakıyordu. Kadın göğsünü ileriye çıkartacak biçimde dimdik duruyordu. Koridora çıkınca başını hafifçe arkaya atarak gardiyanın gözlerinin ta içine baktı, sonra da kendisinden istenecek her şeyi yapmaya hazır bir halde durdu. Gardiyan koğuşun kapısını kapamaya hazırlanıyordu ki aralıktan başı açık ak saçlı bir yaşlı kadının buruşuk çatık yüzü göründü. Maslova'ya bir şey fısıldamak istedi ama gardiyan kapıyı yaşlı kadının üzerine itti, kadının başı da gözden kayboldu. Koğuşta bir kadın güldü. Maslova da gülümsedi, kapının üstündeki ufacık pencereye yaklaştı. Kapının öbür yanındaysa yaşlı kadının yüzünü pencereye yapıştırdığı görüldü. Çatlak bir ses. "Sakın fazla konuşayım deme, çeneni sıkı tut, anladın mı?" dedi. Maslova başını sallayarak, "Adam sende, başına ne gelirse gelsin umurumda değil." dedi. "Bundan da kötüsü gelemez ya." Gardiyan genç kadına, "Hadi çok konuşma, düş peşime de gidelim." dedi. Küçük pencereye yapışmış olan göz kayboldu. Maslova hızlı, küçük adımlarla koridorun ortasından yürüyerek gardiyanın ardından ilerledi. Taş bir merdivenden inerek erkekler koğuşunun önünden geçtiler. Burası daha da pis kokuyordu, daha da gürültülüydü. Onlar geçtikçe her kapının üstündeki küçük pencereden erkek mahpuslar da onları gözetliyorlardı. Sonunda cezaevinin kalemine geldiler. Burada ellerinde silahları iki asker bekliyordu. Kalemdeki masanın başında oturan katip, askerlerden birine tütün zifiri kokan bir kağıt uzatıp kadını göstererek, "Al götür onu," dedi. Asker, Nijni Novgorod dolaylarından kırmızı yüzlü, çiçek bozuğu bir köylüydü. Kağıdı alıp ceketinin yenindeki kıvrımın içine soktu. Sonra da Maslova'ya bakarak iri yanaklı bir çuvaş olan arkadaşından yana göz kırptı. Üçü birden büyük cümle kapısının yanındaki küçük kapıdan çıkıp yolun ortasından ilerleyerek kentin sokaklarında yürümeye başladılar. Onlar geçerken arabacılar, bakkallar, aşçı kadınlar, işçiler, memurlar duruyorlar, merakla kadını seyrediyorlardı. Kimisi başını sallayarak, "İşte insan bizim gibi yapmaz da doğru yoldan çıkarsa hali böyle olur," diye düşünüyordu. Çocuklar da suçlu kadına korkuyla bakıyorlardı ama yanında iki asker olduğu için onun artık kendilerine zararı dokunmayacağını düşünerek işleri rahat ediyordu. Kömürünü sattıktan sonra hana uğrayıp çayını içmiş olan bir köylü Maslova'ya yaklaştı, haç işareti yaptıktan sonra ona bir metelik uzattı. Maslova kıpkırmızı oldu, başını eğdi, bir şeyler söyledi. Herkesin gözünün kendi üstünde olduğunu hissettiği için seyredenlere başını çevirmeksizin hiç belli etmeden göz ucuyla bakıyordu. Gösterilen bu ilgiden hoşlandığı belliydi. Cezaevinin havasına göre çok temiz olan bahar rüzgarı da onu neşelendiriyordu. Yalnız yol yürümeye alışık olmayan, cezaevinin verdiği kaba saba aba çarıkları içinde rahatsız olan ayakları adım attıkça canını acıtmaktaydı. Onun için gözlerini yere dikmiş, olabildiğince kadar hafif, serbest bir tavırla yürümeye çalışıyordu. Bir ara bir zahireci dükkanının önünden geçtiler. Burada kimsenin rahatsız etmediği güvercinler salına salına dolaşıp duruyorlardı. O sırada kadının eteği kuşlardan birisine değdi. Kuş havalandı, uçarken hemen hemen kulağına sürtündü. Genç kadın yüzüne çarpan esintiye şaşırıverdi. Gülümsedi, içinde bulunduğu durumda anımsayıverince hemen derin derin içini çekti. Şimdi cezaevinde tutuklu olan Katyusha Maslova'nın başına gelen iş her zaman görülen olağan bir işti. Maslova hiç evlenmemiş yaşlı iki hanıma ait bir çiftlikte sığırtmaçlık yapan bir kadının kızının gayrimeşru çocuğuydu. Bu kadın çiftlikte annesiyle oturuyordu. Kimseyle evli değildi ama her yıl bir çocuk doğuruyordu. Köylerdeki geleneğe uygun olarak doğan çocuk hemen vaftiz ediliyordu ama annesi bu istenmeden gelen çocuğu işine engel olur, kendisini rahatsız eder diye beslemiyordu. Çok geçmeden de çocuk açlıktan ölüp gidiyordu. Böylece 5 çocuğu ölüp gitmişti. Derken kadıncağız oralardan geçmekte olan bir çingeneden 6. bir çocuk edindi. Kızdı bu, o da daha öncekilerin akıbetine uğrayacaktı. Yalnız günün birinde hanımlardan biri süt inek kokuyor diye çıkışmak için ahıra girdiği zaman orada genç anneyi bulamamış, nur topu gibi gürbüz bir çocukla karşılaşmıştı. Süt için söylendikten sonra lohusa bir kadın ahırda bırakılır mı hiç diye de çıkışmıştı. Tam dışarıya çıkacağı sırada çocuğun yüzüne bakmış, yüreği yufkalaşmış. Bu çocuğun vaftiz anası ben olacağım demişti. Gerçekten de hanım çocuğu vaftiz ettirmiş, sonraları evlatlığına acıdığı için ona süt, annesine ise para verdirtmişti. İşte kızcağızın sağ kalması böyle olmuştu. Maslova 3 yaşındayken annesi hastalanıp öldü. Sığırtmaç olan büyük annesi onu kendine bir yük, bir ayak bağı gibi gördüğünden yaşlı hanımlar çocuğa bakma işini kendi üzerlerine aldılar. Çok canlı, sevimli olan kara gözlü küçük kız hanımlarını pek oyaladı. Bunlardan genci, aynı zamanda daha hoşgörülüsü olan Sofia Ivanova, aynı zamanda küçük kızın da vaftiz annesiydi. Ablası Maria Ivanovna daha sertti, daha hoşgörüsüzdü. Sofia çocuğu giydirip kuşatıyor, ona okuma yazma öğretiyor, günün birinde evlat edinmeyi de düşünüyordu. Maria Ivanovna ise tersine bu kızı oda hizmetçisi olarak kullanmak fikrindeydi. Onun için kıza karşı çok sıkı davranıyor, onu her fırsatta haşlıyor, bazen dövdüğü bile oluyordu hatta. Çocukcağız da bu birbirine zıt iki etki altında yarı evlatlık, yarı oda hizmetçisi olarak büyümekteydi. Hanımları da ona Katya veya Katyenka değil de durumu gibi yine ikisi ortası Katyusha diye ad takmışlardı. Katyusha Maslova dikiş dikiyor, odaları topluyor, evdeki dini heykelleri Moskov toprağıyla silip parlatıyor, kahveyi kavurup çekiyor, pişirip sunuyor, ufak tefek yıkıyor, bazen de yaşlı hanımlarla oturup konuşuyor, onlara kitap okuyordu. Birkaç kez kısmeti çıkmıştı ama o hanımlarıyla sürdüğü yaşamın tadını almıştı bir kez. Kendisini almak isteyen işçilerle çok çetin bir yaşam süreceğini sezdiği için çıkan kısmetleri her seferinde tepmişti. Böylece 16 yaşına girdi. O sıralarda yaşlı hanımların yeğeni olan ve öğrenimini yapmakta bulunan çok zengin bir prens gelip bir süre teyzelerinin yanında kaldı. Katyusha prense bir şey söylemeksizin, kendine bile itiraf etmeksizin delikanlıya aşık olmuştu. Aradan 2 yıl geçtikten sonra o aynı yeğen, savaşa gidecek olan birliğine katılmadan önce teyzelerinin evinde 4 gün konuk kalmış, yola çıkmazdan bir gün önce de Katyusha'yı baştan çıkartmıştı. Ertesi gün kızcağızın eline 100 ruble sıkıştırdıktan sonra çıkıp gitmişti. O gittikten 5 ay sonra Katyusha gebe kaldığını fark etti. O andan sonra da en ufak bir şey yüzünden usanç getirir oldu. Tek düşüncesi kendisini beklemekte olan utanç verici durumdan kurtulmaktı. Evdeki işleri istemeye istemeye görüyordu. Hatta günün birinde kendi de nasıl olduğunu pek bilmeksizin hanımlara kaba saba karşılık verdi. "Hesabımı görün, ben gideceğim artık," dedi. Sonradan böyle söylediğine çok pişman olmuştu ama ne çare. Yaşlı hanımlar pek kızmışlardı. Katyusha'nın hesabını görüp savdılar. Katyusha oradan ayrıldıktan sonra bir jandarma komiserinin hizmetine girdi ama orada 3 aydan fazla kalamadı. 50'sini geçmiş olan efendisi boyuna kendisine sarkıntılık ediyordu çünkü. Bir gün adam işi her zamankinden fazla azatınca Katyusha da kendini tutamadı. İyice çıkıştıktan sonra onu öylesine şiddetle itti ki adam yere yuvarlandı. Bunun üzerine Katyusha'yı terbiyesizlik etti diye kovdular. Gebeliği epey ilerlemiş olduğu için artık iş aramasına da neden kalmamıştı. Bunun üzerine gidip bir köyde hem meyhanecilik hem ebelik yapan yaşlı bir kadının evine yerleşti. Acı çekmeden doğurdu ama bir hastanın evine çağrılan ebe oradan lohusa humması mikrobu getirdi. Çocuk bir bakım evine yerleştirildi. Çocuğu götüren yaşlı kadının söylediğine göre oraya gelir gelmez de öldü. Katyusha meyhaneci kadının evine yerleştiği zaman cebindeki bütün para topu topu 127 rubleydi. Bunun 27 rublesini çalışarak kazanmış, 100 rublesini de ona kendisini baştan çıkaran delikanlı vermişti. Yola çıkacağı sıradaysa yanında ancak 6 ruble kalmıştı. Para su gibi gidiyordu. Katyusha hem kendisi için para harcıyor hem de isteyen herkese para veriyordu. Ebe kadın 2 aylık yemek ve yatak parası olarak 40 ruble aldı. Üstelik bir inek alacağım diyerek ondan 40 ruble de ödünç aldı. 20 ruble de giyecek, şeker, pasta gibi şeylere gitti. Öyle ki Katyusha iyileştiği zaman 5 parası yoktu. Onun için iş aramak zorunda kaldı. Bir orman memurunun evine hizmetçi olarak girdi. Adam evliydi ama tıpkı jandarma komiseri gibi o da daha ilk günden genç kadının çevresinde dolanmaya başladı. Katyusha adamdan iğreniyor, ondan kaçmaya çalışıyordu ama bu adam daha kaşarlanmıştı, daha kurnazdı. Sonra da evin efendisiydi, ona ne isterse yapabilirdi. Adam büyük bir sabırla en uygun zamanı bekledi, sonunda da Katyusha'nın koynuna girmenin yolunu buldu. Derken karısı işi öğrendi, kocasını hizmetçiyle yakalayınca Katyusha'nın üzerine atladı. Kız kendini korumak zorunda kaldı. İki kadın sille tokat birbirine girdiler. Sonunda Katyusha parasını bile alamadan evden kovuldu. Bunun üzerine kentte oturan teyzesinin yanına gitti. Bu kadının kocası mücellitti. Eskiden iyi para kazanıyordu. Sonradan müşterilerini kaybetmiş, içmeye başlamıştı. Eline geçen tüm parayı içkiye veriyordu. Bu teyze küçük bir çamaşırhane işletiyor, oradan kazandığı para sayesinde hem çocuklarıyla birlikte geçiniyor hem de kocası olacak o mendubur herife cep harçlığı veriyordu. Katyusha'ya, gel istersen benim yanımda çalış dedi ama çamaşırcı kadınların sürmekte oldukları çetin yaşantı yüzünden Katyusha çekindi. Hizmetçi idarehanelerini dolaşarak bir yerde hizmetçilik aramaya başladı. Bir hanımın yanında yer buldu. Bu hanımın henüz okulda olan 2 oğlu vardı. Katyusha eve geldikten bir hafta sonra lisenin 2. sınıfında okuyan bıyıkları henüz terlemiş büyük oğlan dersi filan bir yana bırakıp Katyusha'nın çevresinde pervane gibi dönmeye başladı. Delikanlı, zavallı genç kadına soluk bile aldırmıyordu. Hanım oğluna değil de Katyusha'ya kızdı, onu kovdu. Ondan sonra da Katyusha başka bir yer bulamadı. Hizmetçi idarehanesine gittiği zaman orada iri parmakları, tombul kolları yüzükler, bileziklerle dolu bir hanıma rastlamıştı. Kadın onun durumunu öğrenince adresini vererek "Gel beni gör" demişti. Katyusha da ona gitti. Hanım Katyusha'nın çevresinde dört döndü. Ona pastalar, şaraplar sundu. Bir yandan da hizmetçilerden birinin eline bir mektup tutuşturup onu çabucak bir yere yollamıştı. Akşama doğru eve uzun boylu, kır saçlı, beyaz sakallı bir adam geldi. Bu yaşlı adam hemen gelip Katyusha'nın yanına oturdu. Gülümsüyor, gözleri parlıyordu. Genç kadına yiyecek gibi bakmaya, onunla şakalaşmaya başladı. Biraz sonra evin hanımı adamı bitişik odaya çağırdı. Katyusha o kadının adama, "Körpecik bir kız, köyden doğru buraya geldi," dediğini duydu. Sonra da kadın, Katyusha'yı bir yana çekerek, "Göreyim seni kızım, bu adam yazardır, çok parası vardır. Gönlünü hoş edersen sana da bol bol para verir," dedi. Katyusha adamın gönlünü hoş etti, adam da ona 25 ruble verdi. "Bundan sonra sık sık gelirim," dedi. Bu para da eriyiverdi. Katyusha teyzesine evinde kalarak yiyip içtiği için para verdi, kendine de yeni bir entari, bir şapka, kurdeleler filan aldı. Birkaç gün sonra yaşlı yazar Katyusha'yı yine çağırttı. Ona 25 ruble daha verdi. Sonra "Sana dayalı döşeli bir apartman tutayım da orada otur istersen," dedi. Bu apartmana yerleşince Katyusha kendisine komşu oturan genç ve neşeli bir memura tutuldu. Bu işi yazara kendisi haber verdi. Sonra ayrı küçük bir apartman tuttu. Memur Katyusha'ya "Seninle evleniriz," demişti ama günün birinde kadına haber bile vermeden kalkıp Nijni'ye gitti. Görünüşe göre geri gelmeye niyeti yoktu. Katyusha yine yalnız kaldı. Apartmanda tek başına oturacaktı, izin vermediler. Polis komiseri, "Tek başına oturabilirsin ama bir şartla," dediler. "Vesika alacaksın, haftada bir de sağlık muayenesinden geçeceksin." Bunun üzerine Katyusha yine teyzesinin yanına döndü. Kadıncağız onu sol modaya uygun giymiş görünce bayağı saygı gösterdi. Yeğeninin kibarlar çevresine girdiğini, yükseldiğini sanıyordu. Bu koşullar altında da "Gel çamaşırhanede benimle çalış" diyemedi. Katyusha'nın da böyle bir niyeti yoktu zaten. Artık bu solgun yüzlü, sıska kollu, kürek mahkumu gibi çalışan kadınlara acıyarak bakar olmuştu. İşçilerden kimileri vereme tutulmuştu. Sabun kokan, yakıcı bir buğunun içinde, açık pencerelerin önünde yaz kış boyuna çamaşır yıkayıp ütü ütülüyorlardı. Katyuşa bir türlü kendine kol kanat gelecek bir erkek bulamıyordu. İşte tam böyle çok güç anlar geçirdiği bir sırada muhabbet tellallığı yapan bir kadına rastladı. Bu kadın genel evlere genç, güzel kadınlar buluyordu. Katyuşa zaten çoktandır sigara içmeye alışmıştı. Genç memurla tanıştığının ilk günlerinde ve daha sonra o adam kendini bırakıp gidince ayrıca içki de kullanır olmuştu. Şaraptan hoşlanıyordu. Yalnız tadını hoş bulduğu için değil, uğradığı sefaleti kendine unutturduğu için de hoşlanıyordu. İçtiği zaman hiçbir şeye aldırmıyor, kendini onurlu, namuslu da sanıyordu üstelik. Ayıkken böyle bir şey hissetmesine olanak yoktu. İçmediği zamanlar hep kederliydi. Nedenle düşmüş olduğunu daha iyi kavruyordu. Muhabbet tellalı kadın teyzeyi akşam yemeğine çağırdı, Katyuşa'yı sarhoş etti, sonra ona kentteki en iyi genel evlerden birine girmeyi önerdi. Bir yandan da böyle yaparsa ne kadar karlı çıkacağını, ne çok para kazanacağını Katyuşa'ya ballandıra ballandıra anlatıyordu. Bu koşullar altında Katyuşa'nın yapacağı iki şey vardı. Ya bir eve hizmetçi olarak girip oradaki erkeklerin sarkıntılıklarına katlanacak, arada bir bunlarla çabucak gizlice sevişecek ya da güvenli, rahat, yasaya uygun bir duruma girerek yasanın koruduğu karlı bir iş görecek, önüne gelen her erkekle para karşılığında yatacaktı. İkincisini seçti. Ayrıca kendini baştan çıkarmış olan prensle sonradan tanıştığı o genç memurdan kötülük gördüğü tüm öteki erkeklerden böylelikle öç alacakmış gibi bir duygu da beslemekteydi. Kararını etkileyen şey muhabbet tellalı kadının sözleri oldu. Artık hoşuna giden her giysiyi ısmarlayabilecek, kadifeden, faydan, ipekliden, kısa kollu bayo giysileri giyebilecekti. Sırtında kanarya sarısı, beli siyah kadife süslü dekolte bir giysiyle kendini aynada görünce dayanamadı. Nüfus kağıdını muhabbet tellalı kadına verdi. Kadın da onu hemen o akşam kentte çok tanınmış olan Kitayeva'nın genel evine götürdü. O günden sonra da Katyuşa için Tanrı'nın ve insanların koydukları kurallara karşı her gün suç işlemekten ibaret olan bir yaşam başladı. Nitekim daha yüz binlerce kadın, yurttaşların rahatını her şeyden üstün tutan devletin yalnız izniyle değil, üstelik korumasıyla bu yaşamı sürmekteydiler. Ama bu kadınların %90'ı korkunç hastalıklara yakalanır, kısa zamanda yaşlanıp çöker, vaktinden önce olurmuş. O ayrı bir sorun. Bu kadınların hepsi hemen hemen aynı biçimde yaşamaktaydılar. Sabahleyin ve günün bir bölümünde geceki içki ve eğlence faslından sonra ağır bir uykuya dalıyorlardı. Saat 3'e 4'e doğru kirlenmiş bir yataktan zar zor kalkıyorlar, maden suyu, kahve içiyorlardı. Sonra sırtlarında gömlek ya da sabahlıkla odadan odaya avare avare dolaşıyorlardı. Arada bir pencerelerdeki perdelerin aralığından sokağa bir göz atıyorlardı. Kendi aralarında isteksiz isteksiz kavga ettikleri oluyordu. Sonra yıkanıyorlar, vücutlarına krem, saçlarına, boyunlarına, kollarına kokular sürüyorlar. Sonra da diktirmekte oldukları uzun etekli enterleri prova ediyorlar. Bunlar hakkında genel evi işleten kadınla tartışıyorlardı. Ondan sonra aynanın karşısına geçerek kendilerini baştan ayağa inceliyorlar, yüzlerini, gözlerini boyuyorlar, oturup bol yağlı yemekler, tatlılar yiyorlardı. Yemekten kalkınca sırtlarına vücudun bir bölümünü çıplak bırakan, parlak kumaştan bir giysi geçiriyorlar, gidip çok süslü, çok aydınlık bir salonda oturuyorlardı. Derken müşteriler birbiri ardından sökün ediyor, çalgı, oyun başlıyor, şekerler, pastalar yenilip sigaralar içiliyor, ardından da türlü erkeklerle yatma faslı başlıyordu. Bu erkeklerin arasında gençler, orta yaşlılar, henüz çocuk denecek delikanlılar, iki büklüm ihtiyarlar, bekarlar, evliler, tacirler, Ermeniler, Yahudiler, Tatarlar, zenginler, yoksullar, hastalar, sağlamlar, sarhoşlar, ayıklar, terbiyeliler, terbiyesizler, askerler, başıbozuklar, üniversiteliler, liseliler, her sınıftan, her ahlaktan, her boydan türlü insanlar vardı. Hepsi bağırıp çağırıyorlar, açık saçık sözler söylüyorlar, kavga ediyorlardı. Beri yandan şarap şişelerinin biri gidip biri geliyor, sigaralar tellendiriliyor, akşamdan şafak sökünceye dek boyuna çalgı çalınıyordu. Ancak sabah olunca kadınlar bu sözüm ona eğlenceden kurtularak ağır bir uykuya dalıyorlardı. Haftanın her günü böyle geçiyor, hafta sonunda kadınlar muayeneye gidiyorlardı. Muayene bir devlet dairesinde ya da karakolda yapılmaktaydı. Burada hükümet memurlarıyla hekimler bazen ciddi sert tavırlarla bazen de açık saçık şakalar yaparak ve doğanın kendilerini korusunlar diye yalnız insanlara değil hayvanlara da verdiği o utanç duygusunu bir yana bırakarak bu kadınları muayene ediyorlardı. Sonra bütün bir hafta hemcinsleriyle işledikleri o aynı günahlara bir hafta daha devam etsinler diye onlara gerekli izni veriyorlardı. Bunun ardından tıpkı bir öncekine benzeyen başka bir hafta geliyordu. Yaz, kış, bayram, adi gün hep böyleydi bu. Katyusha tam 7 yıl bu yaşamı sürdü, 2 kez ev değiştirdi. Bir kez de hastanede yattı. Genel evlerde geçirdiği 7. yılın içinde ve işlediği ilk hatadan 8 yıl sonra, yani 26 yaşındayken, başına kendini hapishaneye sürükleyen bu iş gelmişti. Tam 6 ay katillerle, hırsızlarla bir arada kaldıktan sonra, bu yüzden şimdi de yargıç karşısına çıkıyordu. Uzun bir yol yürüdüğü için bitkin düşen Katyusha muhafızlarıyla birlikte duruşma salonuna yaklaştığı sırada yaşlı iki hanımın yeğeni yani vaktiyle onu baştan çıkarmış olan Prens Dmitri Ivanovich Nehludov da Somyalı kocaman bir yatağın kuş tüyü şiltesine uzanmış bulunmaktaydı. Geceliğinin yakasındaki düğmeleri çözmüş sigara içiyordu. Bakışları dalgındı. Dün ne yaptığını bugün ne yapacağını düşünmekle meşguldü. Bir ara Korçaginlerin evinde geçirdiği geceyi düşündü. Korçaginler zengin, saygıdeğer kimselerdi. Söylendiğine göre Prens Dmitri bu ailenin kızıyla evlenecekti. Prens içini çekti, sonra yanıp sonuna gelmiş sigarasını fırlatıp attı. Gümüş bir tabakadan bir sigara daha alıp yakmak istedi ama vazgeçti. Beyaz, tüysüz bacaklarını karyoladan çıkarıp terliklerini giydi. Geniş omuzlarına ipek bir hırka geçirdi. Hızlı hızlı yürüyerek tuvalet odasına girdi. Burada kolonyalardan, briyantinlerden, lavantalardan çıkan yapay bir koku hüküm sürmekteydi. Prens, mermer bir lavabonun karşısına geçerek birkaçı altın olan dişlerini bir tozla fırçaladı. Sonra kokulu bir suyla ağzını çalkaladı. Sonra vücudunu yıkayıp temizledi, birkaç çeşit havluyla kurulandı. Yine türlü türlü fırçalar kullanarak ellerini de kokulu bir sabunla yıkadıktan sonra tırnaklarını düzeltti. Pek uzundu bu tırnaklar. Ayrıca vücuduna friksiyon yaptı, kalın ensesini ovdu, sonunda yatak odasına bitişik olan üçüncü bir odaya geçti. Bu odada bir duş vardı. Prens beyaz kaslı bedenini soğuk suyun altına bıraktı. Bedeni kaslıydı ama biraz yağ bağlamaya başlamıştı. Bir havlu alıp kurulandı. Sırtına temiz, ütülü çamaşırlar, ayaklarına ayna gibi parlayan ayakkabılar giydi. Sonra da tuvalet masasının karşısına oturup iki eline birer fırça, kısa, siyah kıvırcık sakalını fırçaladı. Alnının üstünde seyrelmeye başlamış dalgalı saçlarını taradı. Kullandığı tuvalet eşyasıyla çamaşır, giysi, ayakkabı, boyunbağı, iğne, kol düğmesi gibi her şey en iyi türdendi. Ayrıca bunların göz alıcı olmayan sade, sağlam, pahalı şeyler oldukları da belliydi. Bir düzine kadar boyun bağıyla bir düzine kadar iğne arasından eline ilk gelenleri çekip aldı. Eskiden bunları uzun uzun seçmesini severdi ama şimdi pek aldırdığı yoktu. Fırçalayıp sandalyenin üstüne konulmuş bir giysiyi alıp giydi. Keyfi pek yerinde olmamakla birlikte temizlenmiş, kokular sürülmüş olduğu halde yemek salonuna girdi. Burası uzun bir salondu. Yerdeki parkeyi bir gün önce tam 3 uşak silip cilalamışlardı. Salonda koskocaman bir büfeyle bir de gerektiği zaman açılıp uzatılabilen yine kocaman bir masa vardı. Masanın üstüne prensin markalarını taşıyan kolalı güzel bir örtü yayılmıştı. Bunun üstünde de gümüş bir kahvelikle bir şekerlik, bir kavanozda biraz süt, bir sepetin içinde de gevrekler, taze francala bisküviler vardı. Tabağın yanına mektuplarla gazeteler, La Revue de Deux Mondes adlı Fransızca edebiyat dergisinin son sayısı konulmuştu. Dmitri Nehludov, Tam mektupları açmaya hazırlanıyordu ki koridoru açılan kapıdan içeriye yaşlı, şişman bir kadın girdi. Sırtında yaz giysileri, başında da dantel bir başlık vardı. Bu kadın, Dmitri Nehludov'un annesinin eski oda hizmetçisi olan Agrafena Pyotrovna'ydı. Prensin annesi birkaç ay önce bu evde ölmüş olduğundan, şimdi Agrafena, kahya kadın göreviyle onun oğluna hizmet etmekteydi. Ömrünün en azından 10 yılını rahmetli prensesle birlikte yabancı ülkelerde geçirmiş olduğu için Agrafena tıpkı bir hanımefendi tavır ve edası edilmişti. Çocukluğundan beri Nehludovların evinde çalışmıştı. Dimitri'yi daha şu kadarcıkken tanıyordu. "Günaydın Dimitri," dedi. "Günaydın Agrafena, Pyotrovna. Ne var ne yok bakalım. Prensesten mektup var ama annesinden mi, kızından mı pek bilemiyorum. Hizmetçileriyle göndermişler. Kız odamda, yanıt bekliyor." Sonra bilgiç bilgiç gülümseyerek mektubu Dimitri'ye uzattı. "Peki peki, bir dakika bekleyiver." Dmitri Nehludov mektubu aldı ama Agrafena'nın gülümseyişini görünce yüzü asıldı. Bu gülümseyiş mektubun genç prensesten geldiği anlamınaydı. Agrafena'nın düşüncesine göre de Dmitri onunla evlenecekti. Kahya kadın gülümseyişiyle bu düşüncesini açığa vurmuştu. Dimitri'nin hoşuna gitmeyen şey işte buydu. "Agrafena, öyleyse söyleyeyim hizmetçiye de beklemesin," dedi. Sonra yerinden kaldırılan küçük bir masa fırçasını yine eski yerine koyarak odadan çıktı. Nehludov zarfı açtı, okudu. "Göreceğiniz işleri size anımsatmak ödevini üzerime almıştım ya, onun için anımsatıyorum. Bugün, yani 28 Nisan günü ağır ceza mahkemesine giderek jüri heyetinde bulunmanız gerek. Bu koşullar altında da bizlerle ve B. Kolosov'la birlikte o resim galerisini gezmeye elbet olanak bulamayacaksınız. Her zaman olduğu gibi yine önünü sonunu düşünmeden dün bana gideriz diye söz vermiştiniz. Ama atınız için harcamayı göze alamadığınız 300 rubleyi mahkemeye para cezası diye ödemeyi göze alırsanız o başka elbet. Dün bunu siz gittikten sonra anımsadım. Sakın unutayım demeyin. Prenses M. G." Öteki sayfada da şunlar yazılıydı. "Annem, gece geç vakte kadar prensi yemeğe bekleyeceğiz," diyor. "Saat kaçta olursa olsun mutlaka gelin, değil mi? M.K." Nehludov kaşlarını çattı. Bu mektup da prensesin 2 aydan beri kendi etrafında örmekte olduğu ağın yeni bir parçasıydı. Amacı da delikanlıyı kendisine görünmez bağlarla bağlamaktı. Olgun çağda olup da bir kadına pek tutkun olmayan erkekler evlenme konusunda öteden beri çok çekingen davranırlar. Yalnız bundan ayrı olarak Nehludov'un daha önemli bir nedeni daha vardı ki evlenmeye karar verse bile prensese şu anda talip olmasına engel oluyordu. Bu neden hiç kuşkusuz Katyusha'yı 10 yıl kadar önce baştan çıkartıp sonra yüzüstü bırakmış olması değildi. Bu olayı tümüyle unutmuştu zaten. Öte yandan bunun evlenmesine engel olacağını pek düşünemezdi. Asıl neden şu anda evli bir kadınla ilişkide bulunmakta olmasıydı. Kendi bu çelişkiye çoktan son vermişti ama metresi bunu hala sürüyor saymaktaydı. Nehludov kadınların karşısında pek utangaçtı. İşte bu utangaçlığı yüzündendir ki metresinde onu avucunun içine alma isteği uyanmıştı. Nehludov'un da seçmenlerinden bulunduğu bölgenin genel valisiyle evli olan bu kadın, Nehludov'u bir serüvene sürüklemişti. Bu serüven genç adam için günden güne daha tutkulu, aynı zamanda daha da tiksindirici bir hal almıştı. Önceleri kadının güzelliğine dayanma olanağı bulamamıştı. Sonradansa ona karşı kendini suçlu saydığı için aralarındaki bu bağı onun onayını almadan koparmaya karar verememişti. Onun içinde istese bile Prenses Korçagina ile evlenme talebinde bulunmaya kendinde hak göremiyordu. Yine o sırada masanın üstünde kadının kocasından gelmiş bir mektup durmaktaydı. Nehludov zarfın üstündeki el yazısıyla mührü tanıyınca kızardı, birdenbire şaşırıverdi. Tehlikenin yaklaştığını sezince bunu hep sezerdi zaten. Yalnız heyecanı boşa çıktı. Genel vali ona Mayıs sonunda il meclisinin olağanüstü bir toplantı yapacağını bildiriyor, "Toplantıda bulunmayı ihmal etmeyin, böylelikle bana yardım etmiş olursunuz," diyordu. Gerçekten de toplantıda okullarla, köy yollarıyla ilgili çok önemli görüşmelerde bulunulacaktı. Bu konuların İrtica Partisi'nin çetin bir muhalefetiyle karşılaşacağı kesindi. liberal olan genel vali 3. Alexander döneminden beri başlamış olan irtica akımına karşı birkaç siyasi dostuyla birlikte savaş açmıştı. Kendini işine gücüne pek vermiş olduğu için karısının onu aldattığının farkında değildi. Nehludov bu adam yüzünden geçirmiş olduğu acı anları anımsadı. Günün birinde her şeyin ortaya çıkmış olduğunu sanarak onunla düelloya hazırlanmıştı. Sonra metresiyle de kavga etmişti. Umutsuzluğa kapılan kadın bahçedeki ufak bir göle doğru koşup gitmişti. Suya atılıp canına kıymak niyetindeydi. Nehludov sağa sola koşarak onu aramıştı hep. Kendi kendine, şu anda oraya gidemem, kadın bana yanıt vermedikçe hiçbir girişimde bulunamam diye düşündü. Gerçekten de bir hafta önce metresine kesin bir mektup yazarak şöyle demişti. Evet, ben de bu işte suçluyum, işlediğim hatayı onarmak için her özveri yapmaya hazırım. Yalnız aramızdaki ilişkinin kesinlikle son bulması gerek. Zaten senin çıkarların da bunun böyle olmasını gerektiriyor. İşte şimdi bu mektubuna boş yere yanıt bekleyip duruyordu. Bu yanıtın gelmeyişinden kadının kendisiyle olan ilişkisini kesmeyi kabul ettiği anlamını çıkarıyordu. Yoksa şimdiye dek ona çoktan mektup yazar ya da daha önce birkaç kez yapmış olduğu gibi kalkıp kendisi gelirdi. Dmitri Nehludov kadına bugünlerde bir subayın kur yapmakta olduğunu işitmiş. Bu yüzden kıskançlık da duymuştu ama bir yandan da artık kendisine ağır gelmeye başlayan bir yalandan kurtulmak umudunun belirdiğini düşündükçe sevinmiyor değildi. Öteki mektup çiftliğinin kahyasından gelmekteydi. Annenizden kalan miras üzerindeki hakkınızı kanıtlamak, sonra toprakları nasıl değerlendirileceği sorunu yoluna koymak için kesinlikle gelmeniz gerek, diyordu. Şimdilik iki çözüm yolu var. Birincisi, toprakları yine rahmetli prensesin zamanında olduğu gibi işletmeye devam etmek. İkincisi de, vaktiyle annenize yaptığım, şimdi ise mektupla yine yinelediğim önerilere uymak. Yani eldeki tarım araçlarıyla hayvan sayısını arttırmak, şimdiye de köylülere kiralamakta olduğunuz bütün toprakları doğrudan doğruya işletmek. Bana kalırsa bu çözüm yolu çok daha karlı olacaktır. Vadesi gelmiş olan 3000 rubleyi henüz gönderemediğim için de özür dilerim. Bu parayı gelecek postayla yollayacağım. Parayı köylülerden almak için çok uğraştığımdan bu gecikme meydana geldi. Adamlar öyle kötü niyetli ki para vermelerini sağlamak için zor kullanmak gerekiyor. Bu mektup Dmitri'yi hem sevindirmiş hem üzmüştü. Büyük bir servetin sahibi olduğunu düşünmek hoşuna gidiyordu. Hoşuna gitmeyen yanıysa şuydu. Gençliğinde ünlü İngiliz düşünürü Herbert Spencer'ın düşüncelerini pek benimsemiş, Social Statics adlı yapıtta ileri sürülen görüşe büyük toprak sahibi bir kimse olarak derin ilgi göstermişti. Bunda toprak mülkiyetiyle adalet fikrinin bağdaşamayacağı belirtiliyordu. O sıralarda Dmitri, kendi görüşüne aykırı biçimde toprak sahibi olmak istemediğinden babasından kalma toprakların bir bölümünü köylülere vermişti. Şimdi de yine miras yoluyla büyük toprak sahibi haline geldiğinden iki şeyden birini yapmak zorundaydı. Ya babasından kalan 200 hektar toprak üzerindeki haklarından vazgeçecek, ya da eskiden benimsemiş olduğu düşüncelerin yalan, yanlış olduklarını dolaylı biçimde kabul edecekti. Dmitri Nehludov birincisini yapamazdı. Topraklarının dışında elinde hiçbir geçim kaynağı yoktu çünkü. Yine askerliğe dönmek, memuriyet almak istemiyordu. Bir yandan rahat, lüks bir yaşam sürmeye pek alışmış olduğu için şimdi bu alışkanlıklarından vazgeçebileceğini pek sanmıyordu. Hem zaten gençliğindeki inançlarını artık beslemediğine, eski kararda ayak diremediğine, çevresindekileri şaşkınlığa düşürmek arzusunda olmadığına göre özveriler neye yarardı? İkincisini ise hiç mi hiç yapamazdı. Eskiden Social Statics okuyup sonra Henry George'un yapıtlarında da gördüğü reddi olanaksız, apaçık düşünceleri şimdi nasıl red ve inkar edebilirdi? İşte bunun içindir ki çiftlik kahyasından gelen mektup kendini aynı zamanda üzmüştü de. Dmitri Nehludov kahvesini içtikten sonra hem adliye sarayına kaçta çağrılmış olduğunu iyice anlamak hem de prensese yanıt vermek için çalışma odasının yolunu tuttu. Resim yapmak için kullandığı atölyeden geçti. Buranın duvarlarında birçok etütler asılıydı. Bir sehpada da henüz bitmemiş bir tablo duruyordu. 2 yıldır üzerinde çalıştığı bu tablo, yaptığı taslaklar, atölyenin kendisi, yani çevresinde gördüğü bütün şeyler bir süredir kapıldığı duyguyu daha da güçlendirdi. Ressamlıkta bir türlü ilerleyemiyordu, kesindi bu. Kendini haklı göstermek için çok ince bir estetik beğeni var bende de ondan diye düşünüyordu ama resimde ilerleyemediğini düşünmek de pek hoşuna gitmiyordu. 7 yıl önce resme yetenekli olduğunu görerek ordudan ayrılmış, o günden sonra güzel sanatların dışında her türlü uğraşı küçümser olmuştu. Şimdi böyle bir tavır takılmaya artık hakkı olmadığını açıkça görüyordu. Bu gerçeği her anımsayışında da üzüntü duymaktaydı. İçi hüzünle dolu olduğu halde atelyenin lüks mobilyasını seyretti. Sonra oldukça kederli bir tavırla çalışma odasına girdi. Burası da iyi döşenmiş, her türlü konforun bulunduğu geniş bir odaydı. Kocaman yazı masasının başına geçti. Üzerinde acele işler etiketi bulunan bir çekmeceyi açınca içinde kendisine gönderilen çağrıyı hemen buldu. Saat 11'de duruşmada bulunması gerekiyordu. Sonra oturup prensese yanıt yazdı. Akşam yemeği çağrısı için teşekkür ederek gelmeye çalışacağım dedi. Yazdığı ilk mektup pek fazla işlendi, hoşuna gitmedi. Hemen yırttı. İkincisi ise pek soğuk, neredeyse küçük düşürücüydü. O mektubu da yırttı. Sonra zile bastı. Önündeki kurşuni ketenden bir önlükle yaşlıca bir uçak içeriye girdi. Yüzü asıktı. Yeni tıraş olmuştu. Favorileri vardı. Dimitri, söyle de bir araba çağırsınlar, dedi. Baş üstün efendim. Sonra Korçagiller'in adamına da söyle. Benim için prensese çok teşekkür ediyor, davetinde bulunmaya çalışacağım, diyor, desin. Baş üstün efendim. Dimitri, böyle yanıt yollamak pek doğru değil ama gerçekten de mektup yazacak durumda değilim. Hem zaten nasıl olsa onu bugün göreceğim, diye düşündü. Sonra giyinmeye gitti. Kapının önüne çıktığı zaman lastik tekerlekli bir araba kendini bekliyordu. Dimitri arabacıyı tanıyordu. Adam beyaz gömleğinin yakasından taşmakta olan kalın, güneşten yanmış boynunun üzerindeki kafasını yarı çevirerek ''Dün akşam Prens Korçagil'in konağına geldim ama siz gitmiştiniz.'' dedi. ''Hatta kapıcı bana, Prens Hazretleri biraz önce çıktılar.'' dedi. Dimitri, ''Korçagil'lerle olan ilişkilerimi arabacılar bile biliyor artık.'' diye düşündü. O zaman da hala yanıtlandıramadığı, son günlerde hep kafasının içinde dönüp dolaşan soru yine zihninde belirdi. Prensesle evlenmeli miydi yoksa evlenmemeli miydi? O sıralarda kendi kendine sormakta olduğu soruların çoğuna olduğu gibi buna da kesin bir karşılık veremedi. Genel olarak evlenmenin lehinde 2 kanıt vardı. Evlenme düzensiz bir cinsel yaşama son vererek insana aile ocağının hoş yanlarını, ahlakı uygun bir yaşam sürme olanağını veriyordu. Sonra ki asıl önemlisi de buydu. Dimitri bir aileyle çocukların şimdiki halde hiçbir amacı olmayan yaşamına bir anlam vereceğini ummaktaydı. Evlenme aleyhinde kanıtlarsa şunlardı. Az çok yaşlanmış her bekar gibi Dimitri de özgürlüğünü yitirmekten korkuyor, sonra kadın denen o gizemli yaratık karşısında kaygıya benzer bir şey duyuyordu. Missy ile yapacağı, prensin adı Maria idi ama az çok yüksek her ailede olduğu gibi ona da Missy adını takmışlardı. Bu evlenme lehindeki kanıtlardan biri de prensesin soylu bir kız oluşuydu. Bu soyluluk onun giyinişinden tutun da konuşmasına, yürümesine, gülmesine, insanları yargılayışına, onlardan apayrı bir kimse oluşuna kadar her halinde görülmekteydi. Bu ayrılık onun öyle pek görülmedik yetenekleri oluşundan değil de seçkin, kibar bir kız oluşundan ileri geliyordu. Dimitri, Missy'ye başkalarına beslediğinden daha derin bir saygı beslemekteydi. Onun için genç kızın kendisini iyi tanımadığına inanıyordu. Missy'in Dimitri'yi tanıması, yani onun yüksek yetenekleri olduğunu bilmesi ise genç adam için prensesin zekasını, yargılarındaki yerindeliği gösteren kanıtlardı. Missy ile evlenmesi aleyhindeki ögelere gelince, bunların başında Dimitri'nin daha yetenekli olması, dolayısıyla kendine daha yaraşan bir genç kız bulması olanağı geliyordu. Sonra ayrıca Missy 27 yaşındaydı. Daha önce başka birini sevmiş olması çok olasıydı. Böyle bir şeyi düşünmekse Dimitri için üzüntü vesilesi oluyordu. Gururu, Missy'in vaktiyle başka birini sevmiş olabileceği gibi bir düşünceyi hoş karşılamamaktaydı. Gerçi Missy günün birinde Dimitri ile karşılaşacağını bilmemiş olabilirdi. Apaçık bir şeydi bu ama onun eskiden başka birini sevmiş olabileceği Dimitri'ye kendine karşı ağır bir aşağılama gibi geliyordu. Bu duruma göre evlenmenin lehinde de aleyhinde de olduğu kadar birçok kanıt neden vardı. Yalnız bunlar aşağı yukarı birbirine eşit güçteydiler. Bu durumu düşündükçe de Dmitri Nehludov kendini iki cami arasında kalmış beynamaza benzetiyor, bu durumuna kendisi de gülüyordu. Kimi zaman şöyle düşünüyordu. Hem zaten Maria Vasilyevna'nın, genel valinin karısıydı bu, bir yanıt gelmedikçe, bu iş adam akıllı kapanmadıkça hiçbir karar verecek durumda değilim. Sonra işi savsaklayabileceğini düşünmek de hoşuna gidiyordu. Bindiği araba adliye sarayının avlusunun asfaltı üzerinde sessiz sessiz ilerlerken Dmitri Nehludov içinden "Neyse, bunları sonra daha iyi düşünürüm," dedi. "Şimdilik bir görevi yerine getirmek durumundayım. Bu görevi her zaman olduğu gibi yine canla başla yerine getireceğim. Nitekim bunu başkalarının da böyle yapacaklarına inanıyorum. Hem zaten bu gibi oturumlar çoğu kez pek ilgi çekici olur." Sonra kapıcı kulübesini geçerek mahkemenin taşlığına girdi. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.